Ayrım 8, Kudüs Güncesi, Al-Subar, Sahar Kalifa, sayfa 129, 22. Bölüm. Mahpushane duvarlarının arasında ne şafak vardır, ne gündüz, ne de gece. Odaları ve hücreleri sonsuzluğa dek dolduran floresan lambasının ışığı ve belli saatlerde görevli gardiyan subay, İsrail cezaevleri yarı askeri görevlilerce yönetilir ve gardiyanlar rütbelidir. Sayım yaptıktan sonra "Tamam!" diye bağırır. Ardından bir salondan ötekine, bir ötekinden ötekine geçer. Allah debe, "Hamza, ey uyku tulumu! Bu ot döşek gerdek yatağı değil." Basel şaşkın bakışlarla yüreği sıkışmış olarak çevreyi seyrediyordu. "Neredeyim ben? Bu daha ne kadar sürecek?" Kardeşlerin varlığı onu rahatlatıyordu. Ama yaşları büyüktü. "Benden çok büyük. Yarın öbür gün beni unutacaklar, ben de yalnızlıktan ve sıkıntıdan öleceğim." Salih de Adil kadar sessiz. Sabah kitapla uyanıyor, akşam kitapla uyuyor. Ne yapıyor bütün bu kağıtlarla? Onun diplomaları bende olsaydı, yaşamım boyunca tek bir kitap kapağı bile açmayacağıma ant içerim. Diplomayı aldıktan sonra kitaplar neye yarar? Hacı Abdullah, "Öğrenin çocuklar," diyordu. Heni de "Tamam," yanıtını veriyordu. Heni, "Sana ne büyük yalanlar söyleyeceğim Heni. Çıktığım zaman tarihteki en büyük yalanları dinlemeye hazırlan. Askere vurdum, subayı vurdum, işkencenin kırbacını kaptım ve onu döve döve yere yıktım. Esaslı bir tokat attım ve subayın gözü İlyas'ınki gibi kör oldu. Babama küfrederken dudağını patlattım. Askerler dışarıda trompet çalıyorlardı, ben de içeride askerle subayı dövmekle meşguldüm. Asker ruhunu teslim etti, subay yere atıldı, kan kaybediyordu. Görüyor musun Heni, mutsuzlukla öç almak zor değil, bunlardan sonra beni tutuk evinden nasıl çıkardılar? Ah dostum dinle, kefalet mucizeler yaratıyor. Kızılhaç ve belediye başkanı da öyle, bilesin Bay Heni." "Ebu Elhez nasıl?" "Günaydın de dostum, günaydın de. Haydi söyle, işte güneş doğuyor, gece çekiliyor. Sevgili dinleyicim, sana günaydın diyorum. Tam taram lam lalam, tara la la la lam, sevgi, güzellik, umut. Ve sana tarih öncesini, Darwin kuramını anımsatan gardiyanın suratı. Bunalmana izin verme sevgili dinleyici, yüzünü Salih'e doğru çevir. Karamsarlığa kapılma, yüreğini ışık kaplasın. Tam taram la la lam, tara la la la la tam. Sevgili dinleyici, sen dinamiksin. Şeytan görsün yüzünü Hamza. Dinine yandığımın Hamzası. Bu korkunç ot döşekten çekip git Hamza. Yetti artık be. Sevgili dinleyici, beklenmedik bu teknik arıza için özür dileriz. Sevgi, güzellik, umut, ciddi sevgi oyununa kahkaha. Tam taram la lam, tara la la la la tam. Bu baba, baram baram bam bam. Basel gözünden yaş gelinceye kadar güldü. Kahvaltısını yalayıp yuttu. Katı yumurtayı yemeye hazırladı. Ötekiler her yumurta yiyenin uğradığı ishal belasını düşünerek bıyık altından güldüler. Halk okulu kapılarını açmıştı. Kardeşler ve arkadaşlar küçük küçük gruplar halinde gittiler. Burada okuma yazma kursları vardı. Orada ortaokul sınavlarına hazırlanılıyordu. Şu köşede olgunluk sınavı bitiriliyordu. Salih ile İlyas ciddi ciddi çalışıyorlardı. Hamza sürekli yüzsüz yüzsüz gülüyor, şu ya da bunun dinine imanına verip veriştiriyordu. Kahvaltı iğrençti. Ama Basel hayvancasına yutuyordu. Mutsuzluk ve acıya zaman yoktu. Üstad Salih bana ulan demedi. Hafifçe gülümsedi. Beni ezmek için aşırı değil, bağlamak için yeterli değil. Güzel, buradan çıktığım zaman tüm çocuklardan daha güçlü olacağım ve mitlerini, efsanelerini yıkacağım. Kahvaltıdan sonra herkes atölyenin yolunu tuttu. Takma adıyla Ebu El-Ez olan Basel bir yığın naylon çuvalı katladı. Parası hemen ödendi. 8 tane Omar. İsrail'de üretilen en düşük kalite sigara. Bir zamanların 3. ya da köylü sigarası gibi. Sigarası. Haşa'dan daha berbat, iğrenç bir marka. Kardeşler onun payını paylaştılar. Şurada burada ona bir fırt çektirdiler. Bu kötü alışkanlığı edinmeye değmezdi. Ama size verdikleri tüm iyi şeyleri alın. İkinci yemeğini hiç oyalanmadan yuttu, çayı zevkle içti. Allah diye bağıranlarla bağırdı. Bu sırada Antuva'nın ezgileri Eyval çamları üzerinde mavi gökyüzünün yayıldığı gibi yayılıyordu. Ey ülkem, gökyüzüm, adın dua gibidir dilimde. Akşam toplantısı başladı. Salih kağıtlarını cebinden çıkardı, hafifçe gülümsemeyi bir yana bıraktı, konuştu, konuştu. Ebu el-Eskod adlı Basel, kendine güvenini sarsan ve ötekilerini çok büyük beğeniyle değerlendirmeye iten tuturaklı sözcükler duydu. Pragmatizm, demagoji, kapitalizm, komünizm, sosyalizm, kompradorluk. Dur hele yahu, nedir söz konusu olan, yalanlara kendini hazırla heni ve bilmediğin başka şeylere. Komprador, baban bir komprador heni, tamı tamına bir komprador. Kapitalist ülkelerin mallarını piyasaya sürmeye yarayan bir aracı. Bu nedenle İsrail ürünlerini piyasaya sürmek ona zor gelmiyor. Baban geri kalmış biri heni. Sağlam ekmekten başkasını istemiyor ve ülkenin çıkarını düşünmüyor. Hayır, bütün burjuvaziler bu tarzda hareket etmiyorlar. Avrupa burjuvazisi pazarı yönlendiriyordu. O baştaydı. Ne uyuşuktu ne de komprador'du. Hayır, hayır. Babamın seninkinden daha değerli olduğunu öne sürmüyorum. Al birini, vur ötekine. Ama dinle. Ebu el-Ez takma adını seviyor musun? Sen 10 şişe kokaya, 2 çikolataya ve 1 kutu ton balığı konservesine karşılık bile bu adı edinemeyeceksin. Allah'ım, dünya büyük bir beklenti içinde. Dünya açlarla dolu, hey millet. Şu yumurtayı sabah yediğime acınıyorum. Ve Salih konuşuyor, ötekiler dinliyorlar. Ülkenin sanayileşmesinden kim sorumlu? İşçilerin az gelişmişliğinden kim sorumlu? Ne bilgi, ne teknik, ne de ulusa gerçek bağlılık var. Sorumlusu kim? Gerçek bizi yaralasa da bu sorulara yanıt vermek gerekiyor. Sorumlu olan sensin. Sen, o, öteki ve herkesten önce de ben. Ama suçluluktan kurtulmak ve huzura kavuşmak için sorumlu olduğumu söylemek yetmiyor. Bu iş daha derin. Hareket etmek, okuma, plan yapmak zorundayım. Geçmişi unutup geleceğe bakmalıyım. İşgal sürmeyecek, bu kesin. İşgalden sonra biz işçiler ne yapacağız? O zaman ne köylüler, ne tüccarlar, ne de küçük sanatçılar kalacak. Şimdiki konum onların hepsini işçiye dönüştürdü. Peki işgalden sonra onları ne yapacağız? Petrol parası Avrupa bankalarının kasalarında tutuluyor. Sanayi ve ticaret yerlerini orada besliyor. Öyleyse, onların bankalarına paranı koyduğun zaman bu parayı üretken kılan onların bankaları oluyor. Avrupa'yı erinç içinde kılan bu para. Oysa ki biz burada eskisi gibi küflenip duruyoruz. Üleşimde eşitlik, petrol rezervleri, sanayileşme çok geç olmadan gerçekleştirilmelidir. Petrol rezervleri tükenecek. Peki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Ve bu ne olacak? Ne? Gel dinle heni. Allah Allah. Ey millet, kültür budur, bu ya da hiçbir şey. Bilim budur, bu ya da hiçbir şey. Bu adam bütün bu sözcükleri nereden aldı? O kadar zor değil. Kitaplardan kopya çekiyor. Ben de kopya çekebilirim. Yarın başlıyorum. Onun gibi, benim de tüm ayetlerle bütünleşip bütünleşemeyeceğim görülecektir. Komünizm, sosyalizm, emperyalizm, demagoji, kompradorluk. Ha ha ha, komprador, seni keşfediyorum Hacı Abdullah. Seni soymak mübahtır, Tanrı hakkıdır. Koka kasaların şeytani tasarılarımdan korksun. Çekirdeklerin, çam fıstıkların, leblebilerin de öyle. Ey yeryüzü, karnı guruldamaya birebir. Ah anneciğim, bir kase keşkek. Suat Hüsni'nin, Suat Hüsni, Mısırlı ünlü bir artist. Kalçalarından daha güzeldir, nazar değmesin. O ne güzelliktir be, kızlar güzel oluyorlar, çocuklar. Kız yürüdüğünde yukarıda gökyüzü sarsılıyor, yıldızlar dans ediyor. Neyse, mastürbasyonun canı sağ olsun. Ha ha ha, sen erkek oldun dediler. Buradan çıkacağım ve bunu hemen kanıtlayacağım. Ülke fabrikalardaki kızlarla dolu ve yürürken fıkır fıkır, kıvır kıvır dans ediyorlar ki bilemezsin. 23. Bölüm. Asker 23 numaralı koğuşun kapısını açtı ve Zühtü 5 battaniye, 2 büyük çanak ve plastik çay bardağıyla içeri girdi. Tüm tutuklular soru soran bakışlarla ona baktılar. Hiç kimse hoş geldin demedi. Ona güvensizlikle bakmayı sürdürdüler. Zühtü yabancıymışçasına kötü bir duyguya kapıldı. Ayrı hücrede kaldığı 5 gün boyunca göğüslediği yalnızlıktan daha zordu bu. Acıdan boğazına bir şeyler düğümlenirken birilerinin mırıldandığını duydu. O İsrail'de çalışıyor. Cümle kulaklarında bomba gibi patladı, yüzü kasıldı, solukları sıklaştı. Hepsinden daha namuslu olduğumu bilmiyorlar. İngiliz anahtarlarımla Şolomon'un kafasını yardığımı bilmiyorlar. Onlar yalnızca gösteri yaptıkları, Baselle Hamada gibi sloganlar attıkları için oradalar. Belli etmeden çevresine bakındı. Şu anda Hamada bu koğuşta olabilir miydi? Ama o ana dek onun tutuk evinde alıkonması düşünülebilir miydi? Hayır, olanaksızdı, inanılamazdı. Adil'in kardeşi için kefalet ödemiş olması ve kimse kefalet ödemediği için Hamada'nın tutuklu kalması. Koğuş çok kalabalıktı. İnsanlar gruplar halinde oturmuşlardı. Zühtü bazı yüzleri tanıdı ama kimse kendini tanıtmadı. Battaniyeleri bir yana attı ve koğuşun tam ortasına oturdu. Kimse ona tek sözcük etmeden ya da orada ne yaptığını sormadan, nasıl olduğunu sormadan bir saat boyunca oturdu. Morali çok bozulmuştu. Ne oluyordu? Ben kimse için bir anlam taşımıyor muyum? İsrailliler bile böyle yapmadı. Dayaklara, sorulara bu korkunç kayıtsızlıktan daha dayanılabilirdi. Hiç olmazsa orada bir değeri olduğunu hissediyordu insan. İsrail'in bilmeye can attığı, önemli şeyleri elinde tuttuğunu bir bilseler, meydan okumakta kararlı davrandığını, bakışlarını saldırganlık ve kabalıkla sorgucunun yüzüne diktiğini, bütün bunlar insanı kendi gözünde yüceltiyordu. Ama şimdi ne meydan okuma, ne sorgu, ne dayaklar, ne de başka bir olayın değeri vardı. Akşam yemeğinden az bir zaman önce 50 yaşlarında bir adam yanına yaklaştı ve köylü aksanıyla köyden mi yoksa şehirden mi geldiğini sordu. Şehirde oturduğunu öğrenince sırtını döndü ve bir tavla partisini izlemeye gitti. Zühtü kendini tutmaya çalıştıktan sonra boş elini adamın omuzuna koydu. ''Ya sen, sen neredensin?'' Adam bakışlarını zarlardan ayırmaksızın yanıt verdi. ''Ey Şimaliye, Cenderehanesinden, neden sordun?'' ''Sen bana bir soru sordun, ben de sana bir soru sordum. Suç mu?'' Adam karşılık vermedi. Sessiz kaldı ve tavla kutusunun üzerinde zarların gidiş gelişinden başkasıyla ilgilenmedi. Akşam yemeği saati geldi. İki tutuklu sırayla dolaşarak çanaklara çorba dağıttılar. Diğer ikisi plastik bardaklara çayı koydular. Öteki adamlar daire şeklinde toplanıp birbirleriyle şakalaşıp gülerek yemek yerken Zühtü yemeğini tek başına yedi.'' ''Ne büyük yalnızlık. Bu adamlar benim gibi Arap mı? Yoksa ben onlar gibi Arap mıyım? İsrail'de çalışmak hainlik değildir. Neden anlamıyorlar bunu? Çalışma iznimi geri aldılar. O zaman ekmek parasını nasıl kazanacağım? Sadiye ile çocukları kim besleyecek?'' Lokmaları yutarken zorluk çekiyordu. Boynunun kemikleri çatır çatır sesler çıkardı. ''Bu insanlar bana hapishanede böyle davranırlarsa dışarıda nasıl davranacaklar?'' Ne kadar katılar, Şolomo bile bu kadar değil. Vicdanı sızlayarak patlamış kafatasını, yuvalarından fırlayan acılı ve bilinçsiz gözleri anımsadı. Şolomo kötü değildi, artık bunu biliyorum. Yemeğin sonuna gelindi, iri yapılı üç adam ona yaklaştı. Deneyimli ve akıllıya benziyordu içlerinden birisi. Adam ona bazı sorular sorarken öteki ikisi dinliyordu. Ne zaman tutuklandın, neden tutuklandın, bir örgüte üye misin? Şolomo'ya neden vurdun? Sana ne dediler? Sen onlara ne dedin? Bedenindeki işkence izlerini göster. Zühtü sorulara kaba ve şaşkın yanıtlar veriyordu. Sonunda yüzlerine karşı bağırdı. Ne sanıyorsunuz? Ben casus değilim. Bu iğrenç soruları sormaktan vazgeçin. Üçü de Zühtü'den uzaklaştı. Zühtü onları göz ucuyla izlemeyi sürdürdü. Akıllı adamın köşeye oturmak için geri döndüğünü, elinde bir defterle bir kalem tuttuğunu ve bazı notlar almaya başladığını gördü. Sabah aynı yaklaşım yinelendi. Diğer ikisi ona yaklaşarak aynı soruları sordular. ''Ne zaman tutuklandın? Hangi nedenle? Şolomo'ya neden vurdun? Sorgucu sana ne sordu? Sen ona ne yanıt verdin?'' Zühtü bir ikinci kez daha haykırdı. ''Ben casus değilim. Neden bana böyle davranıyorsunuz?'' İki adam geri döndü. Zühtü bunlardan birinin bir gün önce sorular soran akıllı adama yaklaştığını, kulağına bir şeyler fısıldadığını, ötekinin de söylenenleri kaydettiğini fark etti. Öğleden sonra bu kez köylü yaklaşarak aynı soruları sordu. Zühtü'nün kan beynine sıçradı. Köylüye küfürler etti. Bu tür sorular sormayı sürdürürse Şolomo'ya yaptığı gibi onun da kafasını patlatacağını söyleyerek onu tehdit etti. Köylü gözlerini kırpıştırdı, geri çekildi. Seninle şakalaşmak içindi. Neden kızıyorsun? İyi niyetini kanıtlamak için cebinden buruşmuş bir mektup çıkardı ve sevecen bir tavırla Zühtü'den mektubu okumasını istedi. Bana şu mektubu okuyuver, annemden geldi. Zühtü güvensiz bir tavırla sordu. Kimse okumadı mı? Köylü onun gönlünü almaya çalıştı. Üç kez okudular ama doymadım. Dinlediğim herkeste tüm anılar canlanıyor. Allah'ını seversen okuyuver şunu. Zühtü mektubu okumaya başladı. Adam kafasını salladı, gülümsedi. Sürekli mırıldanıyordu. Mesude'nin beyaz bir buzağı doğurduğu yazılıydı mektupta. Zühtü şaşırmıştı. Mesude buzağı mı doğurdu? Evet, Mesude ineğin adı. Oku, oku. Zühtü tutuk evine girdiğinden bu yana ilk kez gülümseyerek okudu. Kız kardeşin Münire'nin bir oğlu oldu. Ona senin adını verdik. Köylü kafasını salladı ve dilekte bulundu. Beş kız çocuktan sonra bir erkek çocuk. Sana da dilerim. Çocuğun var mı? Var. Köylü güldü. Sonunda benim de adımı taşıyacak birileri geldi. Bu günü görmemi sağlayan Allah'a şükürler olsun. Adın Mahmut mu? Evet, adım Mahmut. Takma adım da Ebu Salim. Memlekette olsaydım bir hayvan keserdim. Oku, oku hadi. Patlıcanları ve domatesleri oku. Zühtü neşelenerek okumayı sürdürdü. Patlıcan ektik, keşke ekmeseydik. Fiyatları bıldırki gibi değil. Köylü acınmıştı. İsrail patlıcanları piyasayı ezip geçiyor. Doğal olarak biz rekabet edemiyoruz. Devam et, devam et. Domatesler iyi para getirdi ama patlıcandaki kaybımızı karşılamıyor. Köylü buna üzülmüştü. Tanrı yardımcın olsun Salim. Annen, kız kardeşlerin, eşin, kızların, oğlun, toprak, Mesude ve buzağı. Sorarım kendime, bu işin altından nasıl kalkacaksın? Zühtü, Sadiye ile çocukları anımsayarak karşılık verdi. Tanrı rızkını verir, düzelir, düzelir. Bir anlık sessizlikten sonra Zühtü ona sordu. İçeri girdiğinde sana da böyle mi davrandılar? Tam tersine, büyük kutlama düzenlediler. Arkadaşlarım daha önce buradaydılar. Beni ötekilerle tanıştırdılar. Onlarda güven uyandırdım. Zühtü öfkelendi. Onlarda güven uyandırdım demekle ne demek istiyorsun? Ben güven uyandırmıyor muyum? Ebu Salim omuz silkti ve dudak kıvırdı. Ben bilir miyim ki? Bardağı taşıran son damlaydı bu. Zühtü köylünün yakasına yapıştı, kafasını şiddetle sarstı. Biliyor musun? Ne demek biliyor musun? Ben casus muyum? Kanını içerim vallahi. Köylü yakasını kurtarmak umuduyla Zühtü'nün kolunu tuttu. Ama Zühtü bağırarak ona sımsıkı sarıldı. Pezevenk, ben casus muyum? Dinin batsın. Arkadan boynuna yapışan güçlü kollar duydu. Kan beynine çıktı. Yakayı bıraktı, ötekilere doğru döndü. Sonra birdenbire dikildi. Boş karavanaya doğru yöneldi. Karavanayı yakaladı ve toplananların karşısında meydan okurcasına durdu. Kendini tümden yitirmişti. Bana komplo kuruyorsunuz. Pezevenk oğlu pezevenkler. Allah'ıma and içerim ki birinizi öldürmeden buradan çıkmayacağım. Haydi erkek olan çıksın karşıma. Bazıları çevresini sardılar ve hareketlerini izlediler. Ötekiler oturmuş, tek sözcük söylemeden durumu gözlüyorlardı. Zühtü gözlerin her yandan kendisini kıskaca aldığını hissetti. Çevresinde daire yapan insanlara doğru ilerledi, öfkeden deli gibiydi. ''Gel bakalım, yürekliysen göster.'' Adam duvara doğru geriledi. Zühtü bir başkasına yöneldi ve onu kışkırttı. ''Ya sen?'' Öteki de geri geri gitti ve duvara dayalı bir ot döşeğin üzerine düştü. Zühtü yerde sıralanmış tabaklarla ilgilenmeksizin odayı arşınlamaya başladı. Kızgın çocuklar gibi bardaklara, çanaklara tekmeler savurdu, öfkeli bir çocuk gibi ot döşekleri çiğnedi. Küçük bir rafın üzerindeki kitapların dizili olduğu duvara yaklaştı. Gözlerini dikip ona bakanlara tuğla ve çimentoyla örülerek kapatılmış pencerelere fırlattı kitapları. ''İşte işte, ne sanıyorsunuz? Ben casus değilim, haydut sürüsü.'' Akıllı adam ona yaklaştı, soğukkanlılıkla konuştu. Elini sıkmak istediğini açıkça gösteren bir hareket yaptı. ''Sakin ol Zühtü, sakin ol. Ne oluyorsun?'' Zühtü öfkeden kudurmuş gibiydi, bağırdı. ''Size sormak gerekir, aklım %100 başımda, numaralarınızı anlamadığımı mı sanıyorsunuz?'' ''Sakin ol dostum, sakin ol, sana uzattığım eli sık. Kimseyi selamlamayacağım ve bana karşı numaralarınızın başarıya ulaşmayacağını anlamanıza dek tavrımı değiştirmeyeceğim. Ne sanıyorsunuz, manevralarınızı görmedim mi? Alın işte kocaman bir kitap, işte.'' Kitabı en uzak duvara doğru fırlattı. Sayfalar dağıldı, yere yayıldı. Tutuklular bir yere saçılmış sayfalara, bir İspanyol boğası gibi öfkeden deliye dönmüş adamın güçlü bedenine bakıyorlardı. El hala uzatılmış olarak duruyordu. ''Tut elimi dostum, haydi utanmıyor musun? Bizler kardeşiz, haydi sık elimi. Adım Adil, seninki?'' Adil adı kulaklarında çınladı. Yüreği çarpmaya başladı, sevecenlik yüreğini kabarttı. Bu Adil'le öteki arasında ne denli fark vardı? Oysa her ikisinin de adı Adil'di ve burada kaç Adil adaletsizdi. Haydi sık elimi, uzat başını. Baş öpmek Araplarda barışmak ve bağışlamak anlamına gelir. Öpeyim, utanmıyor musun? Bizler kardeşiz. Kardeş mi? O döşeğin üstünde bir başıma kala kalmışken ve bir saat boyunca hiç kimse bana hoş geldin demeyerek uyuz bir köpek gibi beklerken ne kadar kardeşim olduğunuzu gördün mü? İyi tamam, artık bunun sözünü etmeyelim, uzat başından öpeyim. Zühtü'ye yaklaştı, omuzuna vurdu, başını öptü. Zühtü'nün öfkesi ortaya çıktığı gibi birdenbire yok oluvermişti. Adil kolunu omuzuna attı. Onu köşedeki ot döşeye kadar götürdü. Yanına oturdu, gülümseyerek güzel sözler söylemeye başladı. ''Hoş geldin, hoş geldin. Binlerce kez hoş geldin. Neyin var arkadaşım? Sinirli görünüyorsun.'' Zühtü kendini ot döşeğin üzerine bırakıverdi. Soluk soluğa duvara yaslandı. Ağlamak için büyük bir istek duyuyordu ama kendini tuttu. Eliyle yüzünü sildi, lanetler okudu. Rastgele konuşmaya başladı. ''Peki öyleyse, Sadiye ile çocukları kimin için bıraktım? Şolomon'un kafasını kimin için yardım? Beni kimin için dövdüler? Gözlerim yuvalarından fırlayıncaya dek deli gömleği giydirdiler. Tutuk evi bir talihsizlikse siz daha betersiniz. Yahudiler, Araplar, fabrika, geri alınan iş izni, Kuveyt'in tozlu rüzgarı... Ben biliyor muyum? Nerede olduğumu da bilmiyorum ki. Yoksa ben yoksul bir işçi olduğum ve siz kitaplar okuyorsunuz diye mi? Beni cahil yerine mi koyuyorsunuz? En büyük kitabı ver, en zor sayfayı okuyayım. Ver kitabı beyim, ver. Kopmuş sayfalar Adil'in elleri arasındaydı. Onları yerine yerleştirmeye çalışıyordu. Ver. Zühtü hızla bir sayfayı çekti. Yırtılan sayfanın yarısı Zühtü'nün elinde, yarısı Adil'in elinde kaldı. Zühtü güçlü bir sesle okumaya başladı. Ötekiler dinliyor ve gülümsemelerini gizlemeye çalışıyorlardı. Ot döşeğin üzerinde oturan Ebu Salim'in yüzünde şaşkınlık belirtileri vardı. Zühtü çınalı bir sesle okuyordu. Sözcükleri bölüyor, onları deforme ediyor, ne noktalama ne de sesli harflere dikkat ediyordu. Sözcükleri gitgide daha çok vurgular oldu. Sesi giderek zayıfladı ve sonunda söndü. Yarım sayfayı dizinin üstüne koydu ve belirgin bir sessizlikle kendisine dönmüş yüzlere baktı. Sonunda kafasını salladı, yarım sayfayı aldı, kenarlarını düzeltti ve Adil'e uzattı. Adil tek sözcük söylemeden sayfayı aldı ve soğukkanlılıkla kitabın içine koydu. ''Okuduklarından ne anladın?'' Zühtü çocuk içtenliğiyle yanıt yanıtladı. ''Hiçbir şey.'' Ama yeniden meydan okumak isteğine kapıldı. Kitabı almaya çalıştı. ''Ver.'' ''Daha ağır okuyacağım, o zaman anlarım.'' Adil gülümsedi, kafasını salladı. ''Hayır, hayır, zaman gerekir. Bu kitap zordu. Sana daha eğlendirici bir kitap vereceğim. Necip Mahfuz'dan.'' Necip Mahfuz, 1988 Nobel Edebiyat Ödülünü alan ünlü Mısırlı yazar. ''Hiç okudun mu?'' ''O kim?'' ''Tamam, sana onun bir kitabını vereceğim. Hoşuna gidecek bir roman. Roman okur musun?'' ''Dinlerim.'' Ebu Sabır tüm okuduklarını anlatıyordu bana. Ebu Zeyd el-Hilali'yi, Antar ve Eble'yi, Gayretkeş Hasan'ı ve diğerlerini. Ebu Sabır komşum, arkadaşım ve dostumdur. Testere parmaklarını kesti. Parmakları ağ içinde çırpınan balıklar gibi oynuyordu. Mendeburlar ona yardım etmeyi kabul etmediler. Ama benim bütün bu sözcüklerle ne işim var? Söyle bana, neden insanlara böyle davranıyorsunuz? Beni bir saatten fazla bir köpek gibi ot döşeğin üstünde bıraktınız. Kimse bana hoş geldin demedi. Bana aptalca sorular sordunuz. İki kez, üç kez yanıtladım. Üstelik bu da hoşunuza gitse neyse, yeterince sorgu yok mu? Yahudilerin sorguları, Arapların sorguları ve ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Adil başıyla onayladı. Haklısın, bağışla bizi, yarın anlarsın. Haydi dostlar eşyaları toplayalım, Zühtü'ye bir karşılama düzenleyelim. Tutuklular kabı kacağı toplayıp ortalığı düzenlediler, halka şeklinde oturdular, ortada küçücük bir yer bıraktılar. Adil'le birkaç arkadaşı birbirlerine akıl danıştılar. Zühtü onları güvensizlik ve kaygıyla izlerken birbirlerinin kulağına bir şeyler fısıldadılar. Adil ayağa kalktı ve Zühtü'nün anlamadığı garip sözcükler söyledi. Bunun bir çeşit tuzak olduğunu sanan Zühtü kendini savunmaya hazırladı. Gençlerden bazıları tavla kutularını ellerine aldılar ve tef çalgıcıları gibi sallayarak kapının önüne oturdular. Oda vurulan boş kova sesleriyle doldu. Şarkı söylendi, el çırpıldı, birileri ortada dans etti, kalçalarını titretti. Zühtü aptallaşmış, çevresindeki çılgınlığı seyrediyordu. Tören ve kutlama dedikleri bu muydu? Ya Rabbim! Askerler kapıya yaklaştılar. Biri bağırdı. Ne oluyor? Kimse yanıt vermedi. Sesler, tavlaların tıkırtıları ve kovaların gürültüleri gitgide daha çok çınlamaya başladı. Askerler kulaklarını tıkayarak kapıdan uzaklaştılar. Gürültü daha da arttı, daha da. Zühtü'nün kulakları sağır olmuştu. Gürültüyü kesmeleri için bağırdı. Ama onu ne duyan vardı ne de dinleyen. Bir adamı sürükleyerek koğuşun bir köşesinde kıstırdıklarını gördü. İri yarı iki adam gömleğinin kollarını kıvırdı, adama yağmur gibi yumruklar yağmaya başladı. Adam haykırdı ama haykırışları çılgınca şölenin gürültüsü arasında gitti. Bu şekilde adamı 15 dakikadan daha çok dövdüler. Adamın gözleri şişmişti, kanı akıyordu, yere düştü ve her yandan tekmeler yemeye başladı. Zühtü kendini paralarcasına bağırıyordu. ''Öldüreceksiniz onu!'' Ama eller onu yerinde tuttu. Bu sırada Adil'in bakışları, güvenli tavırları tüm olup bitenleri onayladığını gösteriyordu. Zühtü dondu ve hiç konuşmaksızın manzarayı seyretti. Adamı taşıdılar. Zühtü ile Adil'in yanına getirdiler. Tutuklular onun çevresinde toplaştılar. Ortalık yeniden yatıştı. Sorgulama başladı. Adil kağıtlar çıkardı ve adamın söylemiş olduğu çelişkili sözcükleri okumaya başladı. Sözcükleri özenle seçip ayırdı ve özenle karşılaştırdı. Adamı itiraf etmeye itti, diretti. ''Onlarla ilişkin var, olay çok açık. Ne zamandan beri, ne zamandan beri konuş.'' Adam itiraf etmeye başladı ve Zühtü yüreği titreyerek onun itiraflarını dinledi. ''Ha, bir casus, şimdi anladım.'' 8. ayrımın sonu sayfa 143.